Ayrım 67. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 618. 5. Kısım. Jeffrey Rodanov dürbününü zehirli orkidenin üstünden ayırmaksızın geminin pruvasında dikiliyordu. Derken Drakasha'nın gemisi ansızın iskele tarafına döndü ve yönünü bir ok gibi dosdoğru hükümdara çevirdi. Geminin yelkenleri önce titreşti, sonra da yaklaşan çatışma için mürettebat tarafından toplanırken gözden kaybolmaya başladı. Ah dedi adam, işte böyle Zamira. Nihayet yapabileceğin tek mantıklı şeyi yapıyorsun. Dövüşe uygun giyinmiş olan Rodanov her zamanki gibi sırtı ve klapaları örgü zırhlarla güçlendirilmiş deri bir paltoya bürünmüştü. Eski ve yıpranmış şeyin üstündeki kesikler ve kırışıklıklar insanların uzun yıllardır onu öldürmeye çalışıp da başaramadıklarını hatırlatarak ona daima huzur verirdi. Rodanov karartılmış çelikten yapılma en gözde eklemli eldivenlerini takmıştı. Onların sayesinde bir yakın dövüşün hengamesinde yalımları yakalayabilir ve kafaları kırabilirdi. Orkideye çıkmak gibi daha az kişisel bir iş söz konusu olduğundaysa bel yüksekliğindeki demir çivili bir sopadan yararlanacaktı. Rodanov dürbününü dikkatle katladı ve geçen seferkinin aksine dövüş başlamadan evvel onu pusula kutusuna geri koyma niyetiyle ceplerinden birine kaldırdı.
''Emirlerin nedir kaptan?''
Baş kasarası merdivenlerinde bekleyen Idrena'nın kendi kıvrık kılıcı sırtında mürettebatın çoğu da arkasındaydı.
''Orkide ayağımıza geliyor.'' diye gürledi Rodanov. ''Bunun kolay olmadığını biliyorum ama Drakasha, Verrar sularında korsanlık yapıyor. Tadını çıkardığımız yaşantının içine sıçacak. Tabii onu şimdi durdurmazsak.''
Planladığımız gibi sancak tarafında toplanan kalkanlar öne, arbaletler arkaya. Unutmayın, ilk salvonun ardından onları yere atıp kılıçlarınızı çekin.'' Filika ekipleri orkideye yanaştıktan sonra sancaktan aşın. Belde ve pruvada kancalar hazır olsun. Dümen, emirlerini biliyorsun. Onları mükemmelen uygula veya çatışmada ölmek için dua et. Bugün kızıla boyanacak. Drakasha hatırı sayılır bir düşman. Ama pirinç denizinin rüzgarlarında ve sularında bize ne derler?
Hükümdar! Diye bağırdı mürettebat hep bir ağızdan. ''Asla bordalanmamış ve yenilmemiş olan kim?'' ''Hükümdar!''
''Düşmanlarımız tanrıların huzurunda kimin tarafından öldüklerini anlatırlarken ne diye bağırırlar?''
''Hükümdar!''
''Biz buyuz!'' Rodanov sopasını havaya kaldırdı ve ''Zamira Drakasha için bazı sürprizlerimiz var, kafesleri getirin!'' Altışar denizciden oluşan üç ekip baş kasarası güvertesine brandayla kaplı birer kafes getirdi. Kafeslerin tahtadan yapılma taşıma sapları çelik örgülerinden çok öteye uzanmaktaydı. Her biri yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve onun yarı genişliğindeydi.
''Dünden beri hiç yiyecek verilmedi değil mi?''
''Hayır'' dedi Idrena.
''Güzel.''
Rodanov sancak küpeştesini marangoz tarafından zayıflatılan kısımlarını kontrol etti. Aşağı yukarı 3'er metreydiler ve sağlam bir itişle devrilebilirlerdi. Güzelim hükümdarına böyle bir zarar vermek Rodanov'un hoşuna gitmese de yakın bir zamanda kolayca giderilebilecek bir kusurdu bu.
''Kafesleri şuraya bırakıp birkaç kez tekmeleyin, şunları bir güzel kızdıralım.''
6. Kısım. İki gemi birbirine doğru dalgaları yara yara ilerliyordu. Locke Lamora ikinci kez kendini bir deniz muharebesine çok yakından iştirak etmek üzereyken buldu.
''Dümdüz devam ettin.'' diye seslendi kıç güvertesinin iskele küpeştesinden ileriye bakan Drakasha.
Locke ile Jean nacaklarla ve meçlerle silahlanmış olarak onun yakınında bekliyorlardı. Jean ek olarak Basri'nin eşyalarının arasından aldığı bir çift deri bilekliği de kuşanmıştı. Korkak denizci tek başına o küçük filikaya binip gittiğinden beri ortalarda görünmemişti.
''Benim filikama'' diye aklından geçirdi Locke hafif buruk bir edayla.
Locke ile Jean gezgin timleri için Malakasti, Jabril ve Streva'ya ilaveten Guilhem'i seçmişlerdi.
Sonuncusu hariç hepsinin ellerinde kalkanlar ve mızraklar vardı. Ürkek görünümlü serdümen ise sol elinde taşıdığı sapan için ağır kurşun bilyelerle dolu deri bir önlük takmıştı. Mürettebatın çoğu Drakaşa'nın emrettiği şekilde saflara ayrılmış olarak geminin orta kısmında bekliyordu. Büyük kalkanlarla ve saplamalı kılıçlarla silahlananlar önde, teberlilerse arkadaydı. Ana yelken toplanmış, yangın kovaları çıkarılmış, iskele giriş lombarına Del Mastro'nun deri yüzücü ağ diye adlandırdığı şey gerilmişti. Zehirli orkide sevdiğinden uzun zaman ayrı kalmış bir aşık misali korkunç hükümdarın kollarına koşmaktaydı. Del Mastro beldeki kalabalığın arasından çıktı, minyon kadın deri zırhıyla ve dövüş için topladığı saçlarıyla tıpkı Loki'nin onu ilk gördüğü zamanki gibi görünüyordu. Ezri kemerlerinde taşıdıkları silahlara hiç aldırış etmeden Jean'ın üstüne atladı ve kollarıyla bacaklarını ona doladı. Jean da kendi kollarını onun sırtına götürdü ve Loki yüksek bir kahkaha atana kadar öpüştüler. Genç adam çoğu çatışmadan önce böyle bir olaya rastlanmadığı fikrindeydi.
''Gün bizim günümüz'' dedi kadın nihayet ayrıldıklarında.
''Ben savaşa karışmadan önce oradaki herkesi öldürmemeye çalış, tamam mı?'' dedi Jean sırıtarak. Ezri ona küçük bir ipek kese uzattı. ''Bu ne?''
''Saçımdan bir tutam'' dedi kadın. ''Günler önce verecektim ama yağmalarla çok meşguldük. Biliyorsun ya, korsanlık yoğun bir yaşam şekli.''
''Teşekkürler aşkım'' dedi Jean.
''Nereye gidersen git, eğer başın belaya girerse o keseyi seni rahatsız edenlere gösterip kiminle dalaştığınızdan haberiniz yok. Ben duyduğu hoşnutluğun bir ifadesi olarak bana bu nesneyi veren kadının koruması altındayım diyebilirsin.''
''Peki öyle yaparsan çekip giderler mi?''
''Yok be, sadece kafaları karışır. Öyle aval aval bakarlarken sen de onları öldürürsün.''
İkili birbirlerine tekrar sarılınca kaptan Drakaşa genzini temizledi.
''Del, sana çok fazla zahmet olmayacaksa karşımızdaki şu gemiye saldırmayı planlıyoruz. O yüzden acaba...'' ''Ah tabii, canımız pahasına dövüşecektik değil mi? Sanırım sana birkaç dakika yardımcı olabilirim kaptan.''
''İyi şanslar Del.''
''İyi şanslar Zamira.''
''Kaptan'' dedi tınmaz, ''şimdi.'' ''Nasrin'' diye gürledi Drakaşa hiç de hafife alınamayacak sesinin yettiği kadar. ''Sancak çapası Fundo!''
''Çapmaya hazırlanın'' diye bağırdı Del Mastro hemen sonra. ''Herkes sıkı tutunsun, yukarıdakiler bir direğe bir halata yapışın.''
Biri ön direk çanını delicesine çalmaya başladı. İki geminin arası hayret verici bir süratle kapanmaktaydı. Loki ile Jean iskele tarafındaki kıç güvertesi merdivenlerine çöküp iç trabzana sıkıca tutundular. Loki dönüp Drakaşa'ya göz attığında kaptanın bir şey saydığını, her rakamı sessizce mırıldandığını fark etti. Meraklanan genç adam rakamları çıkarmaya çalıştıysa da kaptanın terince saymadığı sonucuna vardı.
''Kaptan'' dedi tınmaz kahve sipariş eden birinin soğukkanlılığıyla. ''Diğer gemi.''
''İskele Alabanda'' diye bağırdı Drakaşa. Tınmaz ile yardımcısı geminin dümenini var güçleriyle sola çevirmeye başladılar. Ansızın provadan bir gıcırtı, bir çatırtı yükseldi. Gemi bir uçtan ötekine kadar sarsıldı ve bir kasırgaya yakalanmışçasına sancağa doğru savruldu. Midesinin itiraz edercesine kabardığını hisseden Loki tüm gücüyle trabzana tutundu.
''Çapa ekibi'' diye seslendi Drakaşa, ''palamarı kesin.''
Loki topu topu 100 metre uzaktan hızla üzerlerine gelen korkunç hükümdarı apaçık görebiliyordu. O ağır geminin civadrasının bir mızrak gibi orkideye ve onun bir araya toplanmış mürettebatına saplandığını düşünmek bile kanını dondurmaya yetiyordu. Fakat genç adam seyretmeyi sürdürürken üç direkli gemi iskeleye yatarak kendi dönüşünü gerçekleştirmeye başladı. Rodanov kafa kafaya çarpışmaktan kaçınmıştı ve Loki'nin tahminine göre bunu kasıtlı olarak yapmıştı. Öyle bir olay Orkide'ye ağır hasar vermesine verirdi ama aynı zamanda adamın gemisini tam da Zamira'nın istilacılara en iyi direnebileceği bir konuma sabitler ve muhtemelen her iki geminin de eninde sonunda batmasına yol açardı.
Yine de yaşananlar fazlasıyla inanılmazdı. İki geminin arasındaki deniz köpüğe çaldı ve Loke dalgaların tıpkı sıcak kömürlere sıçrayıp da buharlaşan su misali itiraz edercesine tısladığını duydu. Hükümdarın yahut Orkide'nin tüm ileri ivmelerini kesmesi mümkün olmamasına rağmen aralarında çalkantılı sulardan bir yastıkla birbirlerine boydu boyunca sürtündüler. Onlar buluşurken sanki tüm dünyayı bir sarsıntı aldı, postalar çatırdadı, direkler titredi ve yukarılardaki bir orkideli tutunduğu yerden düştü. Kadın tayfa hükümdarın güvertesine çarparak muharebenin ilk kaybı oldu. ''Randa, Randa!'' diye haykırdı Zamira. Kıç güvertesindeki herkes aynı anda kafasını kaldırarak Orkide'nin Randa yelkeninin ona tahsis edilmiş, küçük ekip tarafından denizciliğe hiç yakışmayan bir tarzda açılmasını seyretti. Yelken tümüyle açıldıktan sonra hummalı bir hızla yerine prasya edildi. Normalde yan yelken asla rüzgara karşı yanlamasına gerilmezdi. Fakat bu durumda doğudan gelen sert esintinin ona yüklenmesi sağlanacak ve Orkide'nin kıçı korkunç hükümdardan öteye çevrilerek düşman gemisiyle temas etmeyecekti. Tınmaz sürece katkıda bulunmak için dümeni sancağa kırdı. Ön taraftan bir dizi çığlık ve çatırtı geldi. Korkunç hükümdarın civadrası ön selviçelerin büyük bölümünü parçalayıp kopartıyordu. Fakat Drakasha'nın planı işe yaramış gibi gözüküyordu. Hükümdarın civadrası gövdede bir delik açmamıştı ve Orkide'nin iskele tarafına temas eden tek yeri sancak provasıydı. Loke çok yukarıdan bakıldığında tanrıların iki gemiyi civadralarını çakıştıran fakat birbirlerine nispeten az hasar veren sarhoş eskrimcilere benzetebileceklerini düşündü. Görünmeyen şeyler yılanımsı bir ıslıkla havayı yarmaya başladı ve Loke etrafına ok yağdığını fark etti. Çatışma artık adam akıllı başlamıştı. 7. Kısım
''Uyanık Sirune Kalta'' diye omurdandı Rodan o çarpışmanın ardından ayağa kalkarak. Drakasha randa yelkenini kullanarak bordalarının bütünüyle temas etmesini engelliyordu. Varsın olsundu. Rodanov'un da kullanmaya hazır kendince avantajları vardı. ''Şunları serbest bırakın'' diye bağırdı. Üç kafesin epeyce arkasında duran ve her iki yanında bekleyen kalkanlı adamlar tarafından korunan bir tayfa kapakları açacak olan ipe asıldı. Kafesler küpeştenin hasarlı kısımlarından sadece birkaç santim geriye yerleştirilmişti ve gemiler çarpıştığında o kısımlar kendiliğinden devrilmişti. Aç bırakılmış, sarsılmış ve öfkeden gözü dönmüş yetişkin bir Valkona üçlüsü intikam peşindeki hortlaklar gibi haykırarak kapalı kaldıkları yerden fırladı. Gözlerine kestirdikleri ilk şey de karşı tarafa sıralanmış bir grup orkideli oldu. Zamira'nın adamları ağır silahlı ve zırhlı olmalarına rağmen hiç şüphe yok ki ilk başta insan istilacıları geri püskürtmeyi beklemişlerdi. Havaya fırlayan üç saldırı kuşu kalkanların ve teberlerin arasına dalıp gagalarıyla ve hançer uzunluğundaki pençeleriyle etrafındakilere saldırmaya başladı. Haykıran, birbirini itekleyen panik halindeki orkideliler azılı hayvanlara vurma veya onlardan kaçma çabasıyla tam bir kargaşaya kapıldılar. Rodanov acımasızca sırıttı. Hovarda'dayken satın aldığı kuşlar çok pahalıya patlamalarına, ambarı leş gibi kokutmalarına, hatta çok yakında ölecek olmalarına rağmen harcadığı paraya değmişti. Sakatlanan her orkideli adamlarının karşısına bir kişinin eksik çıkması demekti ve düşmanlarınızı korkudan altlarına kaçırtmak paha biçilmezdi.
''Filikalar yola çıksın!'' diye bağırdı Rodanov. ''Hükümdarlılar peşimden gelin!''
8. Kısım Ön taraftan gelen çığlıklar bir insana ait olamazdı. Loke kıç güvertesi merdivenini emekleyerek tırmandı ve neler olduğunu görmeye çalıştı. Zamira'nın iskele tarafı boyunca sıralanmış lejyonlarının arasında kahverengi şekiller debeleniyordu. Bu da neydi böyle? Drakasha çifte meşlerini çekmiş vaziyette kargaşanın en yoğun olduğu noktaya doğru koşarak geçip gitti. Rodanov'un gemisindeki çok sayıdaki denizci iki geminin arasındaki boşluktan borda kancaları fırlattı. Drakasha'nın bunu bekleyen ekiplerinden biri kanca halatlarını nacaklarla kesmek üzere iskele küpeştesine koştu.
Biri boğazına saplanan bir okla yere devrildi, diğerleri ise Loki'nin görebildiği tüm alatları kısa sürede halletti. Sert bir tak sesi yakınlarına saplanan bir oku haber verdi. Jean dostunu tüneyinin yakasından tuttu ve kıç güvertesine çekti. Loki'nin gezgin timi iki küçük kalkanın arkasına sığınmıştı. Malakasi kendi kalkanıyla çömelmiş halde dümeni idare eden tınmazı da koruyordu. Biri çığlık atarak hükümdarın selviçelerinden aşağı düştü. Bir saniye sonra başının hemen yanındaki morfidara saplanan bir ok etrafı kıymıklar sıçratınca Jabril'in ağzından bir bağırış koptu. Duilem tüm bunların arasında ansızın ayağa kalkarak Loki'yi şaşırttı ve yüzünde sakin bir ifadeyle beşiğine bir bilye koyulmuş sapanını döndürmeye başladı. Kolu tekrar yukarı kalktığında sapanın kordonlarından birini serbest bıraktı ve bir saniye sonra hükümdarın kıç güvertesindeki bir okçu sırt üstü yere çakıldı. Vadralı bir diğer bilyeye uzanırken Jean onu güverteye geri çekti.
Filikalar diye bağırdı Strava. Arkasından filikalar çıkıyor.
Her biri yaklaşık 20 denizci taşıyan iki filika hızla korkunç hükümdarın arkasından çıkıyor ve geminin etrafından dolaşarak orkidenin kıçına yaklaşıyordu. Loki geçişlerinin birkaç okla renklendirilmesini çok isterdi ama yukarıdaki okçulara denizdeki tehlikeyi görmezden gelmeleri emredilmişti. Filikalar sadece ve sadece düşen bir afıçısının efsanevi kahramanı Orrin Rabel'in işiydi. Bu eksikliğe rağmen Loki büyük bir avantaja sahipti ve onun adı da her zamanki gibi Jean Tannen'di. Geminin safrasından güçlükle taşınmış çok sayıda büyük ve yuvarlak kaya uyumsuz bir şekilde güvertenin cilalı cadı tahtası kalaslarının üstünde bekliyordu.
''Göster gücünü Jeron!'' diye bağırdı Loki.
Hükümdarlılarla dolu ilk filika Morfidar'a yaklaşırken arbaletli bir çift denizci borda kancasını hazırlamakta olan bir kadını korumak amacıyla ayağa kalktı. Gwilym sapanını savurup bilyelerinden birini aşağıya fırlattı, bir okçunun kafasını patlattı ve cesedinin hevesli istilacıların arasına düşmesine sebep oldu. Hemen ardından Jean sıradan bir adamın göğsü ebatlarında 50 kiloluk bir kayayı başının üstüne kaldırmış bir halde Morfidar'a yanaştı ve sözsüz bir bağırışla kayayı filikaya attı. Kaya yalnızca iki kürekçinin bacaklarını değil küçük teknenin güvertesini de parçaladı. Delikten su dolmaya başlarken istilacıların arasında panik patlak verdi. O esnada ikinci filikadan arbalet okları fırlatıldı. İlkinin içine düştüğü durumu seyretmeye dalan Strava oklardan birini kaburgalarını yiyip arkasındaki Loki'nin üstüne devrildi. Loki talihsiz genci üstünden iterken onun için elinden hiçbir şey gelmeyeceğinin çoktan farkındaydı. Etraflarındaki güverte daha şimdiden kandan kıpkırmızı kesilmişti bile. Hemen ardından sırtına hükümdarın üst serenlerinden atılan bir ok saplanan Malakasti acıyla inledi. Morfidar'a yığıldı ve kalkanı suya düştü. Jabril kadının mızrağını yana iterek uzaklaştırdı ve onu güverteye geri çekti. Loki okun Malakasti'nin ciğerlerinden birini deldiğini görebiliyordu. Güçlükle aldığı ıslak nefesler sayılıydı. Jabril yüzünde elemli bir ifadeyle kendi vücudunu kadına siper etti. Ta ki Loki ona bağırana dek ''Daha fazlası geliyor, dikkati elden bırakma!''
İki yüzlü herif diye kendi kendine azarladı sonra da kalbi hızla çarparken.
Batmakta olan filikadaki denizcilerden biri kancasını havada savurarak fırlatmaya hazırlandı. Gwilym yine bir atış yaparak adamın kolunu kırdı. Bunu Jean'dan gelen ikinci bir kaya izledi. Geriye kalan hükümdarlılar daha fazla dayanamadılar. İçine cesetler saçılı filika batarken hayatta kalanlar yanlardan denize atladılar. Birkaç dakika sonra yine sorun çıkarabilirlerdi ama şimdilik dövüş dışında kalmışlardı. Tabii aynı şey Loki'nin timinin üçte biri için de geçerliydi. İkinci düşman filikası hala üzerlerine geliyordu. Filika kayalardan çekindiği için kıçın etrafından dolandı ve yaralı bir ayvı gözüne kestirmiş bir köpek balığı misali sancak tarafından hızla ileri atıldı.
67. ayrımın sonu. Sayfa 626.